İz düşüm.
İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aktepe, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, bugün İz düşümde yardımcı doçent doktor Bahadır Pehlivan Türk bizlerle birlikte. TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Rusya, Çin ve ortak rakipleri Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini konuşacağız. Bahadır Pehlivan Türk hocamızla. Ardından ekonomi yazarı Alaaddin Aktaş iz düşümde olacak. Döviz, reel olarak hala 10 yıl önceki düzeyinin altında. Başlığımız bu. Döviz ve Türk lirası ilişkisini değerlendirecek Alaaddin Aktaş. Ekonomiye genel bir bakış atacağız Alaaddin Aktaş'la birlikte. Ama sizlere telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum söyleşilerimize başlamadan değerli dinleyicilerimiz. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @tretizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Hocam, Rusya ve Çin'in ittifak arayışları ya da artık vardıkları nokta mıdır bilmiyorum, siz yorumlayacaksınız bunu ama galiba 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından başlayan bu Şangay Beşlisi oluşumuna kadar götürülebilir zannediyorum. Daha gerisine gidersek Afganistan işgalinde Çin ve Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği'ne karşıydı. Dağıldıktan sonra bu sefer dengeler değişti. Herhalde ta oralara kadar götürmek mümkün bu arayışları.
Daha da gerisine hatta gidebilirsiniz. Soğuk Savaş döneminde Çin-Sovyet dostluğu, sonra aralarının bozulması, o arada Çin-Japonya-Amerika'nın arasının çok iyi olması derken dünya dengelerinin değişmesi, Amerika'nın tek kutuplu dönemi çok uzun sürmemiş olsa bile ve şimdiki yeni dünya. Evet, ne zaman Çin'le Rusya arasında bir görüşme olsa, bir toplantı olsa, bir tatbikat olsa hemen acaba ne oluyor, bir dengeleme mi başlıyor Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı, dünya sisteminde bir değişiklik mi olacak gibi soruları hemen sormaya başlıyoruz. Ama hani yıllar içerisinde, yıllar derken 90'lardan bugüne, daha doğrusu Çin'in yükselmeye başladığı 2000'li yıllardan başlayalım, bugünlere kadara bakarsak eğer şöyle bir resim çıkıyor karşımıza. Tamam, bir tarafta Rusya ve Çin var. Bu Rusya ve Çin'i birazcık hani büyük güç ya da büyük güç olmaya çalışan ülke olarak tanımlıyor araştırmacılar diyeyim. Bazısı büyük güçtür diyor bunlar ama bazısı da büyük güç olarak da tanımlamıyor. Hatta büyük güç olmaya çalışıp da bir türlü olamadığı için canı sıkkın ülkeler olarak da tanımlayanlar da var. Şu şekilde belki bakmak lazım buna. Rusya ile ve Çin Amerika'ya karşı bir dengeleme yapma potansiyeli pek de fazla yok aslına bakarsanız. En azından yakın orta vadede bu gözükmüyor. Neden derseniz eğer, bir defa bu iki ülke bir tek ortak noktada birleşiyorlar. Amerika'nın dünyada sahip olduğu ağırlığı, hegemonyadan hoşlanmıyor olmaları. Ortak nokta burada başlıyor. Üç aşağı beş yukarı burada da bitiyor.
Hocam, bırakın dengelemeyi, potansiyeli de tam taşımadığını ifade ettiniz.
Şimdi şöyle, bu hani hegemonya kavramıyla eğer buna bakacak olursanız eğer, olaya sadece askeri güç ile, hatta sadece ekonomik güçle de bakmanız yeterli olmuyor. Amerika'nın bazı fikirleri var, bir normatif bir liderliği var, bir şekilde çekiciliği var. Savundukları fikirleri Amerika'nın düşmanları bile destekliyor çoğu zaman. Bundan da öte uluslararası kurumlar, bu İkinci Dünya Savaşı'nda hemen sonra kurup bugüne kadar taşıdığı, Dünya Bankası olsun, IMF olsun, bu tarz dünya finansmanını ve siyasetini yöneten, yönlendiren, gündemi belirleyen uluslararası kurumlarda muazzam bir ağırlığı var. Bu ağırlık olduğu için sonuçta bu iki ülkenin de, yani Rusya ve Çin'in de hareket kabiliyeti bir miktar kısıtlanmış durumda. Mesela örnek verelim, İran'a yaptırım kararı çıkarıldı. Çin çıktı, açıkça dedi ki ben dedi Amerika'ya karşı çıkıyorum, İran'a olan yaptırımlara ben uymayacağım dedi. Bu gerçekten bir meydan okuma gibi gözüküyor. Ne oldu? İran'ın Çin'le olan ticaret hacmi düştü. Niye düştü? Çünkü bütün bu ticaret finansal sistem üzerinden, uluslararası bankalar üzerinden akıyor. Amerika hala güçlü bir ekonomi. Yaptırım yaparım Çin, İran'la iş yapan şirketlere dediği zaman Çinliler caymaya başlıyorlar. Ve sonuçta Amerika'nın kurduğu bu sistemin içerisinde bunun bir parçası olmak durumunda.
Yani o para illaki Wall Street'ten
ne öyle yani? İster istemez sana uymak zorunda kalan bir Çin çıkıyor karşımıza. Ve bununla mücadele etmek çok zor bir şey. Yani bunu değiştirmek çok zor bir şey. Bir örnek vereyim.
Ruslar hocam, Ruslar biz de tanımıyoruz dediler. Bu nükleer santrali buraya yapacağız. İran'dan bahsediyor.
Evet, evet. Türkiye mesela bu sistem içerisinde daha iyi konuşlanmış bir ülke. Türkiye nükleer santral kurduğu zaman bir mesele olmuyor. İran yaptığı zaman mesele olabiliyor. Hani burada ne tarafta oynadığınız, sistemin içerisinde ne derecede sistemle uyumlu gözüktüğünüz aslında bir ülkenin başarısını da birazcık belirliyor.
Evet. Hocam gelişmeler ama bu arayışların devam ettiğini gösteriyor galiba. Sürekli ilişkileri işte Almanlar ülkelerinden kovdular. Sovyet ordusu bir çok görkemli bir şov diyelim, şov yaptı. Evet. Oraya Çinliler geldi.
Evet, evet. Şöyle bakalım buna. Hani iki ülke bir dengeleme yapıp da Amerika'ya karşı güçlerini birleştirip dünya sisteminde daha etkin olmayı istiyor bu iki ülke. Ama şöyle bir durum var. Aynen Soğuk Savaş sırasında Ruslarla Çinlilerin bu işi götüremeyen iki komünist ülkenin hani birlikte olamamasının, birbirleriyle kavga etmelerinin sebepleri aslında bugün de hala devam ediyor.
Nedir bunlar hocam?
Rusya'da, Çin'de kendilerini birinci olarak gören ülkeler, büyük güç olarak gören ülkeler. Eskiden Sovyetler Birliği Komünist Bloğun lideri ve Çin küçük ortak, küçük kardeş, yedek lider gibi davranması beklenmiş, olmamış. Çin bunun içine sindirememiş ve Sovyetler Birliği'yle kavga etmiş. Bugün biraz tam tersi aslında var. Muazzam ekonomik gücü olan ve yükselen geleceğin büyük güçlerinden birisi, Amerika'ya karşı potansiyel bir hegemonik güç olarak tanımlanan Çin var. Rusya bununla kıyaslandığı zaman küçük ortak olarak kalıyor. Putin'in de Çin'in gölgesinde küçük kardeş olmayı içine sindirmesi pek mümkün gözükmüyor. Başka tabii materyal bazı maddi sebepler de var. Büyük bir Çin baskısı var Sovyetler Birliği üzerine. Göç baskısı var. İki ülke birbirinden çok çekiniyor aslında. Şangay İşbirliği Örgütü de zaten bu birbirleriyle olan çekincelerini, korkularını birazcık hafifletmek, aralarında bir komünikasyon kanalı açmak için kurulmuş olan bir kurum. Dolayısıyla bu iki ülke de birbirinin rakibi. Yani Amerika dünyadaki en büyük güç olabilir ama muhalefet çok parçalı bir muhalefet ve çok güçlü de değil. Bu açıdan bakınca henüz daha dünyadaki sistemin pek öyle hani oradaki toplantıya katıldık, burada tatbikat yaptık gibi şeylerle en azından kısa ve orta vadede değişmesini kimse beklemiyor. Kimse evet. Beklemiyor.
Hocam Avrasya Ulusu Şangay Beşlisi daha sonra Avrasya İşbirliği Örgütü'ne dönüştü. Hı hı. Ve o esnada da bu fikrin ortaya çıktığı ve arayışların başladığı yıllarda 90'lı yıllardı galiba. Alexander Dugin bu işlerin uzmanı olarak Türkiye'ye de çok geldi gitti. Türkiye'de de bu yönde çok sesler yükselmeye başladı. Atlantik Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na kayıyor artık güç dengeleri diye.
Evet.
Daha sonraki yıllarda da Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliğini Pasifik Okyanusu'na verdiği yazıldı, çizildi. Şimdi yani bir şeylerin olduğu sonucunu bunlardan çıkartabilir miyiz?
Şöyle isterseniz resmi çizelim.
Evet, buyurunuz hocam.
Ağırlık merkezi Asya'ya doğru kayıyor. Gittikçe güçlenen bir Çin var. Amerika buna karşı hazırlıklarını yapıyor. Burada hani bu pivot Asya politikası, Asya ağırlık verme politikası, Obama'nın hani başat politikası aslına bakarsanız bunun bir parçası. Ama bunu yaparken ellerinden geldiği kadar Çin'i çok da fazla ürkütmemeye çalışıyorlar. Hani köşeye sıkışmış bir Çin tabii ki dengelemeye de kalkışacaktır. Mutsuz bir ülke olarak savaşlara da girebilir. Yapmaya çalıştıkları Çin'i statükocu, mevcut uluslararası sistemi destekleyen ve bu durumdan da hoşnut bir güç olarak yükselmesini sağlayabilmek. Yani Çin'i birazcık modifiye etmek. Umut ediyorlar ki uzun zaman içerisinde Çin'de de bazı belki demokratik açılımlar olur. Demokratikleşir bu ülke. Ve bu sayede de Çin hani Amerika açısından bir revizyonist, belki tehditkar bir güç olmaktan tamamıyla çıkar. Bu sistemin hissedarlarından birisi olur umut ediyorlar. Bu tabii çok iyi yürümüyor. Şöyle bir şey var. Uluslararası dediğimiz gibi Amerika'nın gücünün temeli uluslararası kurumlardan geliyor. Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü en önemli kurumları bunların arasında. Çin ekonomisi büyüdü. Türkiye'de öyle. Yani dünyanın geri kalanının batıya karşı bir büyümesi var. Sadece Çin'le bağlantılı bir durum değil bu.
Soracağım hocam, evet.
Ve buralarda da bu kurumlarda Çin'in oy oranını arttırılması söz konusu oldu. Yani siz önemli bir ekonomik güç olmuşsunuz ama uluslararası ekonomik düzende size söz hakkı pek de fazla verilmiyor. Prensipte kabul edildi. Çin oranının artırılmasını kabul ettiler. 2010'da söz verdi Amerika Çin'e. Arttıracağız dediler sizin oy potansiyelinizi bu kurumlarda. 2010'dan bugüne kadar hiçbir şey olmadı. Amerikan Kongresi geçirmedi bu kararı. Ve bir miktar artık hoşnutsuz olmaya başlamış olan Çin'de ben de kendi kurumlarımı kurarım arkadaşım deyip mesela bu yakınlarda kurulan Asya Uluslararası Yatırım Bankası gibi kendi uluslararası finans kurumlarını oluşturma çabası içerisine girdi ki bence bu tarz gelişmeler hani Rusya ile yaptığı tatbikatlara göre çok çok daha önemli gelişmeler. Çok daha dünyada ne olup bittiğine dair bize bir şeyler söyleyen gelişmeler.
Hayır hocam ama kamuoyu ve bizler öyle algılamıyoruz. Bu son söylediğimiz gelişmelere bakıyoruz. Rusya ve Çin yakınlaşmasını düşünüyoruz. Askeri ve siyasi olarak bir konuyu algılıyoruz. Söylediğiniz kurumlar anlamında genişlemesinin için bu henüz kamuoyunda bilinmiyor.
Biraz eskidenmiş hani bu ittifaklar birlikte savunma grupları kurmak, dengelemeler yapmak, hani Birinci Dünya Savaşı eksen güçleri vesaireler hep bunlarla biz tarih okuduk belki ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok daha garip bir dünya var aslına bakarsanız. Güç artık silahın ucunda çok da fazla dönmüyor. Hani Irak Savaşı, Vietnam Savaşı, Afganistan Savaşı gibi bazı savaşlar tabii ki oluyor hala ama asıl güç artık sistemsel bir şekilde var olan bir güç. Yani bugün ülkedeki bir ne bileyim rejimin kendisini devam ettirmesi için ekonomisinin iyi gitmesi lazım. Bunun için uluslararası piyasayla entegre olmanız gerekiyor. Bunun içerisinde para kazanmanız gerekiyor. Ve ülkelere de hani belirli derecelerde yükselmesine de izin veriliyor. Eğer oyunun kurallarını gerektiği gibi oynayan ülkeler biraz daha avantaja çıkıyorlar. Ama çok sistemle kavga eden bir ülkeyseniz Kuzey Kore gibi ekstrem bir örnek vereyim size. O zaman hani yani ülkede 1 milyon kişinin açlıktan ölmesine kadar giden durumlar da olabiliyor.
Ama füzeleri dağıtmaya devam ediyor Japonya'nın üzerinde.
Tehdit olmaya hala devam evet, ediyor. Hocam. Ama şöyle de bir şey var. Hani tehdit tabii bir nükleer bomba çok ciddi bir tehdit. Hani bunu göz ardı etmek mümkün değil. Ama hani Çin açısından bakalım. Amerika'nın da nükleer silahları var. Çin'de nükleer silahları var. İki ülke arasındaki bir savaş düşünülemez hale evet. gelmiş durumda. Dolayısıyla iktisadi, uluslararası kurumlarda, diplomatik, hatta kültürel olarak dönen bir mücadele var. Şöyle diyeyim, 19. yüzyılın üniformalı diyeyim, cengaverlere, savaşçıları diyeyim, nın yerine takım elbiseli iş adamları ve bürokratlar. Bürokratlar çok önemli çünkü ülke
beyaz
içerisindeki
yakalılar hocam, evet.
Tabii şirketleri uluslararası yönlendiren, ülke ekonomisini dizayn eden, belirli bazı yeni teknolojilere ne bileyim kaynaklar aktaran, yani ekonomi planlayan bürokratlar da çok önemli. Bugün artık savaş takım elbiselerinin arasında dönüyor. Beyaz yakalıların arasında evet dediğiniz gibi.
Ya da başka coğrafyalarda vekalet savaşları yürüyor hocam.
Bir de o var doğru çok güzel söylediniz. Çok sıkıştığı zaman bazı fakir ülkeler üzerinde vekalet savaşları dönüyor ki Afganistan, Vietnam'da aslında bunlardı soğuk savaş döneminde. Bu tarz savaşların daha fazla olabileceği konusunda endişeler dünyada var. Hani Amerika-Çin arasındaki çekişmenin askeri yönünün başka ülkeler üzerinde dönüme ihtimalinden herkes bahsediyor. Evet.
Peki hocam Amerika ve Çin arasındaki iktisadi ilişkiler karşılıklı bağımlılık ilişkileri olarak tanımlanabilir mi?
Genelde o şekilde tanımlanıyor. Evet hani Amerika'nın en büyük kreditörü bugün Çin. Öte yandan Amerika'da Çin'in en büyük pazarı. İki ülkenin de ekonomisinin kötüye gitmesi çok hoş bir durum. İki ülke açısından da yaratmaz. Dolayısıyla karşılıklı iktisadi bir bağımlılıkları var. Ama kuralları bugün hala Amerika koyuyor. Çin'de biraz benim de sözüm geçsin çabası içerisinde bugün.
Bu hocam Hindistan'ın pozisyonunu yine Şangay İşbirliği Örgütü, Avrasya İşbirliği Örgütü bağlamında nereye oturtuyorsunuz ve deminden beri çizdiğiniz tablonun neresinde?
Şimdi çok aslında güzel bir soru sordunuz. Hindistan'ı hep unutuyoruz. Çin'in yükselişi o kadar böyle gözümüzü almış ki hani Güneydoğu Asya, Latin Amerika'dan Türkiye, Orta Doğu'ya kadar ki başka ülkelerin performansını bile gölgeliyor. Ama evet nüfusu muhtemelen bir 20-30 yıl içerisinde herhalde galiba 20 yıl içerisinde Çin'i aşacak. Ve de daha bir kendi öz sermayesiyle kalkınmaya çalışan bir dev Hindistan var karşımızda. Şimdi bugün açısından Hindistan biraz kaotik bir ülke. Demokrasi hala öğrenen bir ülke. Çin'deki o merkezi planlamanın avantajı Çin'de çok fazla var. Hindistan'da bu yok. İç siyasi tartışmalar çok yoğun devam ediyor. Güzel bir plan projeyle kalkınmaya yönelmekte zorlanıyor Hindistan. Eğer bunu aşarsa deniyor ki yani farklı seslerin demokratik bir ortamda birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışabildiği bir ülkeye dönüşürse dünyanın en büyük güçlerinden birisi ve asıl Çin'e karşı dengelemeyi getirecek olan ülkenin de Hindistan olacağı söyleniyor her yerde. bugün için çok fazla Hindistan'ı bir yere oturtamıyorum. Şu anda Hindistan hala çok düşük kişi başına milli geliri olan, teknolojide liderliği çok az olan, planlı bir şekilde iktisadi politikaları uygulayamayan bir ülke görünümde olduğu için kısa ve orta vadede çok da fazla Hindistan'dan bir beklenti yok.
Evet.
Ama uzun vadede bütün oyunu değiştirebilecek bir ülke.
Hocam az önce söylediğiniz konu sanki biraz daha vurgulamak gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki dünya sisteminin içerisine girebilmesi için diğer ülkelerin bu askeri siyasi olgulardan farklı Amerikan değerleriyle de birlikte yaşamayı öğrenmesi gerekiyor gibi bir olgu var. Çünkü Japonya'yı örneğin düşünüyoruz. Onca gelenekçi bir toplum savaşı kaybettikten sonra keza Güney Kore.
Evet,
Amerikan değerlerini benimsemiş, içselleştirmiş ve yaşam tarzlarını buna göre belirlemiş. Oysa Çin'in tarihine baktığımızda son derece gelenekçi ve kapalı bir toplum olduğunu görüyoruz. Şimdi burada da böyle bir çelişik bir durum tespit ediyor musunuz?
Şimdi çok iyi bir örnek verdiniz. Savaştan sonra bir de işgal edilince Japonya, oturuyorlar Japonlar, kafa kafaya veriyorlar. Hani ne yapabiliriz diyorlar. Çünkü Amerikan işgali altında. Kendileri Batı blokundalar. Bunun dışında çıkmaları pek mümkün değil. Zarar görecek. Görmeden olması mümkün değil. Bu sistemin içerisinde olmak zorunda olduklarının farkındalar. Bir de şey de var Japonlarda. Hani savaş yenilgisi. Biz bu adamlara yenildik demek ki bu adamlarda iyi bir şey var. Mentalitesi var Japonya'da. Hani bir sebebi var ki bu adamlar bizi yendiler diyorlar. Amerika'yı öğrenelim havasına giriyorlar. Ve Japonya'yı, Amerika'yı en azından oyunun kuralları içerisinde Amerika'ya meydan okumayan ve onun değerlerini benimseyen, isteyerek benimseyen bir ülke olarak tanımlıyorlar ve çok başarılı oluyorlar. Yalnız ilginç bir konum vardır Japonya'nın. Bu Soğuk Savaş dönemi boyunca Amerikan sisteminin içindedir ama pazarını Amerikan şirketlerine karşı koruyabilmiştir bir şekilde. O da 1990'larda kırılıyor.
Bu da ilginç ama hocam evet.
90'larda kırılıyor. Ama iyi bir örnek şöyle ki hani biz bunlarla kavga edersek kötü duruma düşeriz. Bunlarla uyumlu olalım, sistemin parçası olalım. Bu sistemin parçası olmakla birlikte bunun içerisinde mümkün olduğunca ne kadar yapabiliyorsak ekonomimiz otonom olsun, kültürümüzü koruyabildiğimiz kadar koruyalım. Ama bir yandan da Batı değerlerine açık olalım. Çünkü muhtemelen bunlar kötü şeyler de değiller gibi bir düşünceleri var. Ve Japon formülü çok başarılı oluyor. Hani Amerika ile savaşmak yerine yanında giden, bir yandan da sessiz sessiz kendi politikalarını yürüten bir ülke. Çok sessizdir dış politikası Soğuk Savaş boyunca Japonya'nın. Bugün bile öyledir aslında.
Hala öyle hocam.
Yani çatışmaz. Hani gereksiz kavgalara girmez. Ama bir de şu da var. Bütün odaklarını Japonya ekonomi kalkınmaya oturtmuş. İç politikadaki meseleler bile hep ikinci sırada. Dış politika üçüncü, dördüncü sırada. Kişi başına milli gelir milliyetçiliği derler. Bugün ne kadar oldu kişi başına milli gelirimiz? Bütün millet ona odaklanmış ve başarılı olmuşlar.
Evet. Hocam güncele doğru yavaş yavaş gelirsek zamanımız da daralıyor. Bu tatbikat, Akdeniz'deki tatbikat, Rusya'nın tatbikatı ve Çin'in destek vermesini nasıl yorumlamak gerekiyor? Bu bir gövde gösterisi mi?
Burası biraz sembolik bir şey evet. Amerika'dan hoşnutsuz olduklarını, ellerinden geldiğince birbirleriyle işbirliği yapacaklarını gösteren bir şey. İki ülkenin hani birlikteliğinin belki tatsız bir sonucu Suriye'ye müdahale yapılamaması, Birleşmiş Milletler mekanizmasının tıkanmış olması. Ve hani dünyadaki bu tarz insani dramlarda bir set aslında bu iki ülke bir anlamda. Hani etik olarak aslına bakarsanız biraz yanlış noktada olduklarını düşünüyorum. Ve de mümkün olduğunca işbirliklerini arttırmaya çalışıyorlar. Ama şu da var hani en son imzaladıkları anlaşma şöyle Rusya ile Çin'in siber atak birbirimize yapmayacağız diye bir anlaşma imzaladılar. Şimdi bu garip bir anlaşma aslında. Dünyada ilk defa imzalanıyor. Hani Amerika ile İngiltere arasında birbirimizin bilgisayar sistemlerine saldırmayacağız diye bir anlaşmanın yapılması bile anlamsız olur. Rusya ile Çin'e dost diyeceksek eğer böyle bir anlaşmaya gerek kalmaması gerekiyordu. Gene birbirlerine kuşkuyla bakan iki ülke görüntüsü var ama mümkün olduğunca işbirliklerini derinleştirme çabaları da devam ediyor ve edecek zannedersem.
Bu iki ülke ilişkilerinin deminden beri çizdiğiniz çerçeve bağlamında Türk Cumhuriyetleri ile bağlantısı, ilişkisi örneğin Özbekistan'la sınır, Kazakistan, Kırgızistan ne tür öngörülerde bulunulabilir hocam?
Ortak noktalarından birisi de burası aslında Orta Asya, Şangay İşbirliği Örgütü'nün de temeli. Bu ülkelerde dış politikaların Amerika'ya doğru kaymasını istemiyorlar ve bu konuda başarılılar. Bu bölgede bir terör hareketinin bir hem Çin'de hem Rusya'da çünkü Türkiye azınlıklar yaşıyor. Bu yönlere, bu taraflara iki ülkeye de zarar vermemesi için işbirliği yapıyorlar. Yani birazcık Orta Asya'nın olduğu yerde durması, fazla değişmemesi konusunda ortak çıkarı var. Burada işbirliği yapıyorlar.
Örtüşüyorlar yani.
Örtüşüyorlar evet.
Şunu da sormadan geçemeyeceğim. Uygur Özerk bölgesi hakkında hocam gelişmeler nedir? O da galiba Çin'in yumuşak karnı burası.
Yumuşak karnı burası. Türkiye'nin açısından da bir koz aslına bakarsanız bu. Evet. Ve de bu yumuşak karnından dolayı da Türkiye özel bir ilgisinin olduğunu da söyleyebilirsiniz. Çin'in iktisadi politikalarda avantaj yaratıyor bize. Bir miktar daha Çin kaynak akışı Türkiye'ye yapma çabası içerisinde. Ama muhtemelen bu problem hani bugünden yarına çözülecek bir problem değil. Ve Çin'in hani kendi anayasasında yazdığı maddeleri uygulaması belki gerekiyor. Buradaki özgürlükler konusunda, Uygurların özgürlükleri konusunda.
Hocam baskılar devam ediyor. Devam ediyor. Zaman zaman katliama dönen
gidiyor.
Evet.
Aslında hani Çin anayasasına bakarsanız çok güzel özgürlükler tanımış buradaki otonom bölgem için. Uygulanmıyor. Uygulamıyorlar. Ben mesela problemin kökünü burada buluyorum aslına bakarsanız.
Ama uluslararası kamuoyu da sessiz kalıyor hocam Amerika liderliğinde.
Şimdi birkaç Hollywood starı olsaydı şöyle Tibet'e meraklı taraflara bakan. Daha evet zayıf maalesef hani Uygur Türklerine olan ilgi dünyada. Ama hani yine de hani bir ilgi var hani bu konuda. Biraz da tabii hani bu ülkedeki insanların Müslüman olması ve onun batıdaki büyük alerjisi bir miktar Uygurların evet. seslerini duyurması ve biçine daha kolay baskı yapmaları merkeze. Konusunda ciddi bir kısıtlama getiriyor maalesef. Ama hani Tibetlilerin hani çok batıda yakın ilişkileri var da Çin politikalarını değiştiriyor mu? Hayır. O da var aslına bakarsanız.
Şu konu önemli hocam. Buna tekrar dönmenizi rica edeceğim. Asya Uluslararası Yatırım Bankası.
Evet.
Bir Türk kamuoyunda çok bilinmeyen bir konu bu. Az önce söylediğiniz arayışlar çerçevesinde bir oluşum galiba.
Öyle. Şimdilik küçük bir aslında banka. 50 milyon, milyar dolar civarında şey var sermaye ile kurmayı planlıyorlar. IMF, Dünya Kalkınma Bankası, bir de Asya Kalkınma Bankası vardır. Filipinler'dedir, başkan hep bir Japon'dur mesela. O da bir batı kurumudur ama Asya'ya yönelik. Bunlarla kıyaslandığında küçük bir banka bu. Ama ileride çok büyüyebilir. Ve diğer batı merkezli bu uluslararası finans ekonomik kuruluşlarına karşı önemli bir denge olarak ortaya çıkma potansiyeli var. Çin yalnız akıllı burada. Sadece Çin'in arkasında olduğu böyle bir kurum, ülkeler çekinir bir defa. Kimse Çin'in tahakkümüne de girmek istemiyor. Bir de Amerika'nın gözüne çok parmak sokmak olacaktır bu. O yüzden herkese çağrı yaptı. İngiltere bile bugün hani bu bankanın bir parçası, kurucu ortaklarından birisi ve Türkiye'de kurucu ortaklarından birisi olmak istiyor. Çin açısından hani bu şöyle bir şey. Batı ile kavga eden bir ülke görüntüsünü vermiyor ama kendisinin ağırlıkta olduğu kurumları da kurmaya başlamış. Bunu Batı ile kavga etmeden yapmaya çalışıyor. Riskleri birazcık dağıtıyor diyebilirsiniz. Akıllıca bir hareket gibi gözüküyor bana. Ya da bu banka sayesinde IMF'de, Dünya Bankası'na yani mevcut uluslararası kurumlarda Amerika'ya baskı yaparak ağırlığını arttırmak istiyor da olabilir. Stratejik bir aslında bir hamle diyebilirsiniz bu bankanın kuruluşuna.
Hocam hep anlamakta zorluk çektiğim konu Çin'in dünya siyasetinde bir bu düzeyde ağırlık koyma arayışları. Öte yandan da kendi nüfusu içerisinde neredeyse 300-400 milyon insanın açlık sınırında yaşanması ama resmen açlık sınırında barınma, beslenme gibi temel insani ihtiyaçları karşılamakta evet. sorunlarının olması. Evet. Yani bu çelişik bir ülke mi? Anlamakta bazen insan zorlanıyor hocam.
Şimdi bunu. Çin gerçekten hani... Çok değişik bir ülke. Bu kadar büyük bir ülkenin dünya dengelerine bu kadar sarsması ilk defa olan bir şey aslına bakarsanız. Çin'in başka durumları da var. Mesela yaşlanıyor Çin nüfusu bu tek çocuk politikasından evet. dolayı. Ve zenginleşmeden yaşlanan ilk ülke olma ihtimali de var Çin'in. Şu da var ama bir 400 milyon insan sefalet sınıfından yukarıya doğru çıkmış durumda. Orta sınıfa çıkmış durumda. Milyarderler var çok içerisinde. Kaynaklarını belirli bazı bölgelere ve yerlere ve gruplara biraz aktarmış durumda Çin. Ve burada hani amaçlanan biraz aslında neoliberal politikaların bir iz düşümü olarak da görebilirsiniz bunu. Hani Çin'de yaratılan zenginin yavaş yavaş geri kalan insanları da dağılacağı. Ama sizin bahsettiğiniz Çin'in yumuşak karınlarından birisi. Dengesizlik var Çin'de.
Zamanımız çok kısaldı ama hocam Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkeler bunlar bahsettiklerimiz. Evet. Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve aralarında küresel bir oyun oynanıyor.
Evet.
Şimdi biz bu oyunun neresinde olabiliriz? Neresindeyiz? Bizim potansiyelimiz nedir?
Bizim potansiyelimiz mevcut uluslararası kurumlar içerisinde etkin olarak bir değişim getirmek. En büyük herhalde yapmamız gereken şey de Güvenlik Konseyi'nin bu yapısını değiştirmek. Çünkü şu anda gene kilitlenmiş durumda. Soğuk Savaş'ta yaşanan şey şimdi yaşanıyor. Güvenlik Konseyi hiçbir işe yaramıyor. En azından bu konuda Türkiye çaba göstermeye devam etmelidir diye düşünüyorum.
Batı'dan yeterli desteği biz alabiliyor muyuz hocam?
Galiba zaman zaman bu değişiyor. Batı'dan destek hani Türkiye'nin Batı ile ilişkilerine bağlı olarak yükselebiliyor, alçalabiliyor. Dönemden döneme atlayabiliyor. Batı'dan ziyade bizim düzeyimizdeki, bizim tarzımızdaki ülkelerle işbirliği yaparsak çok daha kuvvetli bir değişimi Türkiye'ye getirebilir diye düşünüyorum.
Son sorum hocam, zamanımız bitmiş, Neslihan beni uyarıyor ama Rusya Çin'de ne arıyor? Çin Afrika'da ne arıyor?
Herkesin aradığını arıyor arkasında. Evet, doğal kaynaklar. Büyümesi için doğal kaynaklara ihtiyacı var. Bunu garantilemeye çalışıyor Çin.
Tobin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sayın Bahadır Pehlivan Türk hocamız bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
Değerli dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İzdüşün programında devam edeceğiz.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. İzdüşüm ekonomi yazarı Sayın Alaaddin Aktaş bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk.
Son 1-2 gün içerisinde dolarda bu kez de tersine bir akış başladı. Türk lirası değerlenmeye başladı. En son sohbetimizde Sayın Aktaş Türk lirasının değer kaybı söz konusuydu. Şimdi aradan geçen bu 1-2 aylık zaman zarfında ne oldu, ne tür gelişmeler oldu, bunlarla başlayalım isterseniz.
Aslında 1-2 aylıkta değil bu durum. Önceki gün galiba başladı. Dün ve bugün diyebiliriz ya da.
Evet.
Evet, daha kısa bir zaman diliminde. Sadece dolar değil, euro da değer kaybediyor Türk parasına karşı, ya da tersinden söyleyelim, cümleyi tersinden kurgulayalım. TL değer kazanıyor diğer dövizlere göre. Ama asıl değer kazancı dolar karşısında.
Bu birkaç nedeni var. O ikisinin arasındaki ilişkide de bir değişim var.
Evet.
Evet.
Dolar ve euro arasında da euro lehine bir değişiklik var bir miktar. Bir ara 1 dolar 1 euro olacak gibi deniliyordu. Şimdi yeniden 1.10'un üstünde, 1.11, 1.12 civarında, yanlış hatırlamıyorsam son rakamlar öyle. Niye böyle olduğu sorusunun birkaç nedeni var. Birkaç açıklaması var. Birincisi, Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu yıl içinde faiz artırımına gideceğine dönük beklentiler bir miktar zayıfladı gibi görünüyor. Ama gibi görünüyor diye özellikle vurgulamak gerekir. Bu beklentiler boşa çıkabilir. Amerikan Merkez Bankası Fed faiz artışı yapabilir. O durumda biz de son 1-2 günde yaşadığımız bu gelişmeyi tersine bir hareket olarak görme durumuyla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla 1-2 günlük bu hareketi bir eğilim olarak yorumlamak biraz acelecilik olur.
Sıcak öyle para böyle girişine bağlayabilir miyiz?
Olabilir. Para girişi olabilir. Ama ben en son açıklanmış veriye baktım. Merkez Bankası Perşembe günleri açıklar. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı Mayıs ayının ilk haftasına ilişkin veri 1-8 Mayıs arasında yabancılar devlet iş borçlanma senedinden 806 milyon dolarlık net çıkış gerçekleştirmişler. Şimdi sıcak para girişi Mayıs'ın ilk haftasında olmamış bir kere. Onu görüyoruz. Bu Merkez Bankası'nın resmi rakamı. Ama 8 ile 15 Mayıs arasını, yani 8'inden sonraki haftayı, son bir haftayı bilmiyoruz. Bu hareket de son bir hafta içinde, son birkaç gün içinde hatta gerçekleşmiş durumda. Gerçek tabloyu görmek için Merkez Bankası'nın bir hafta sonra yapacağı, Perşembe günü yapacağı, yani ayın kaçı oluyor, 21 oluyor galiba, o açıklamayı görmekte yarar var. Bu biraz spekülasyon da olabilir. Çünkü faizlerde bir miktar, eğer sıcak para girişi olursa, devlet iş borçlanma senedi faizlerinde düşüş görmemiz gerekir. Para girer, faiz düşer. Onu da çok görmüş gibi değiliz. Orada da önemli bir hareket yok. Açıklamasını yapmanın çok kolay olmadığı bir durumla karşı karşıyayız aslında. Türkiye'ye sıcak para girdiği için mi acaba Türk parası değer kazanıyor? Yoksa uluslararası piyasalarda dolar değer yitirdiği için mi Türk parası değer kazanıyor? TL'de bir ayrışma var, onu da kabul edelim. Dolar gelişmekte olan bütün ülkelerin paralarına karşı değer yitiriyor. Ama TL'ye karşı biraz daha fazla değer yitirdi son 1-2 gün içinde. Ama gene biraz önce söylediğimiz cümleye dönersek, bunu bir eğilim olarak görmek ve bundan sonra artık ne güzel ha böyle devam edecek diyebilmek biraz acelecilik olur. Biraz daha beklemekte yarar var.
Dolar, yani pariteye ilişkin sorularım olacak. Arkasından işsizliğe ilişkin de sorularım olacak ama Sayın Aktaş, bu sanki Da Vinci'nin şifresindeki gizemler gibi. Nereden ne giriyor, ne çıkıyor? Oysa bu bir bilim dalı, iktisat ve sizler de bunları izliyorsunuz. Ancak sanki çok farklı bir, kaotik bir ortam varmış izlenimi kamuoyunda var. Bunu anlamakta da güçlük çekiyorum.
Eğer geleceği bu anlamda, ekonomik anlamda okuyabilmek bu kadar kolay olsaydı zaten iktisatçılar zengin olurdu.
Kesinlikle.
Tamam, şu anda siz örneğin. Örneğin doktorlar ölmezdi ya da.
Evet, çok güzel bir bakış açısı oldu bu. Devam etmek istiyorum. Şimdi işte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işsizlik oranları açıklandı. Şu oldu, bu oldu. Hadi bizde dolar indi. Sovyetler Birliği'nde ruble çöktü bilmem ne. Bu kadar artık yakın mı? Bu kadar sınırlar ortadan kalktı mı? Bu kadar birbirini tetikliyor mu domino taşı gibi?
Kesinlikle tetikliyor. Şimdi bir kere herkes...
O zaman sizin iktisatçıların işi de zor. Artık Nijerya'daki petrol üretimini falan da izlemeniz gerekiyor galiba.
Yok, kimse ilgilenmiyor onlarla. Herkesin kuş yavrusu gibi ağzını açıp baktığı yer Amerika Birleşik Devletleri.
Evet.
Bunu kabul edelim. Sadece biz değil. Rusya'da öyle, Çin'de öyle. Şimdi belki kendine özgü bir takım avantajlara sahip olabilir ama...
Az önce bütün dünyadaki, hocamız söyledi, evet.
Bütün dünyadaki parayı yöneten, rezerv para olarak bütün dünyada doların kullanılması sonucu bütün dünyaya hakim olan Amerika Birleşik Devletleri. Kağıt onun elinde, basıyor parayı. Belki 5 sente basıyor bir doları ya da kimine göre 10 sente. Ve bütün dünyaya sürebiliyor.
Ama o bir dolar.
Evet, o bir dolar. Onu isterse daha büyük kupür olarak da basıyor tabii ki. 100 dolar da olabiliyor.
Ya da 100 dolar. Aslında 5 sent.
Evet, o kadar. Kağıt onda, mürekkep onda. Söz sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Onu bir kabul edelim.
Ve arkasında siyasi güç var. Evet.
Her şey var. Her siyasi şey. Güç var, askeri güç var. Dolayısıyla Amerikan Merkez Bankası'nın yönetiminin ne yapacağı bütün dünyayı etkiliyor. Biz istediğimiz kadar, biz derken dünyanın geri kalanı istediği kadar çırpınsın, bir şeyler yapmaya çalışsın. Amerika ne derse o oluyor. Örneğin Amerika yarın tutup faizi yükseltiyorum derse, Türkiye'deki de, Rusya'daki de, işte İtalya'daki de, Yunanistan'daki de varsa eğer, Yunanistan öylesine söyledim, para Amerika'ya gider. Bunun engellenmesi mümkün değil. Dolayısıyla bizde faizler farklı bir yön alır, yükselir. Döviz kuru fırlar gider Türkiye'den para çıkacağı için. Bizim yapacağımız çok bir şey yok. Çok edilgen bir konumda dünya Amerika'nın atacağı adımlar karşısında. Dolayısıyla Amerika ne yaparsa o olur.
Diyoruz ya, şimdi dönelim evet. Biz evet tekrar. Son programımızda 3.10 olarak belirlemiştiniz seviyeyi. Şu anda 2.60'larda galiba.
2.60'ın da altına indi.
Bugün öyle mi?
Evet. Evet, 2.60'ın da altına, 2.59-2.58'lerdeydi program öncesinde. Şimdi 3.10.
Evet.
Bir şey söylemiştim ama. İktisatla ilgili olarak her konuda iddiaya girilebilir. Ben dolar için 5 lira olacak diye de iddiaya girebilirim. Gerçi 3.10 bir iddia değildi. 5 lira olacak diyebilirim. Herkes de her şeyine iddiaya girebilirim ama tarih vermem.
Hangi tarihte olacağını? Çünkü abi, nasıl olur? Zaten zengin olurum diyorsunuz.
Nasıl olsa olur. Evet. Şimdi 3.10'u nereden çıkarmıştık onu söyleyelim. 10 yıl geriye gitmiştik ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun tasarruf finansal yatırım araçlarının getirilerine göre oluşturduğu bir tablo var. 2000 bu dönemden 10 yıl öncesine gidip eğer reel anlamda bir kayıp oluşmasaydı, oluşmaması için doların 3.10 olması gerekiyor diye bir sonuca varmıştık.
Bu siz tümüyle, değerli buluyordunuz.
Tümüyle, evet. Hala öyle. En son dün bir grafik yaptım bir çalışma için. 2003 yılını
baz aldınız.
Baz alarak 2003 yılını 100 kabul ediyorum. Dolar, euro. 2003 yılını 100 kabul ettiğim zaman dolar bugünler itibariyle 157'ye gelmiş. %57 artmış. 2003 yılı 100, bugünler 157. Euro 2003 yılı 100, 201'e gelmiş. Evet. Euro daha değerli.
Evet.
Peki enflasyon nereye gelmiş?
Şimdi onu soracaktım, evet.
Onu da en sona saklıyorum zaten. enflasyon hepsine fark atmış. 297'lere gelmiş. Yüzden 297'ye gelmiş. Enflasyon kur artışının çok üstünde. Demek ki bizim paramız değerli hala. O aradaki
anlaşılır olması için biraz daha açmanızı rica ediyorum. Peki. Sayın Aktaş. Evet.
2003 yılından bu yıla, 2003 yılından bugünlere kadar diyeyim. 2003 yılını 100 kabul ettiğimizde dolar 2003 yılında 100 iken şimdi 157. Yani %57 artmış.
Evet.
Dolar. Nominal olarak. Reel falan değil. Euro 2003 yılında 100 iken 201'e çıkmış. 200'e çıktı diyelim. O da %100 artmış. 100'den 200'e çıkmış.
100 liraysa 200 lira olmuş. Evet.
100'den 200'e çıkmış. 101 iken. Enflasyon da tüfe 2003 yılında 100 iken 300'e çıkmış kabaca.
Dolayısıyla ikisi de enflasyonun altında kalmış. Faizde durum ne? Şu halde bu.
Şimdi faizi başka türlü hesaplamak gerekir. O, bu evet. Hesapta faiz yok.
Onu ayrıca. Evet.
Şimdi eğer dolar tüfe kadar artmış olsaydı daha yukarıda olacaktı. 100 iken 300'e çıkacaktı. 157'ye çıkmış. Arada çok ciddi bir makas var.
Somut.
Euro için de aynı şey geçerli. Şimdi 3.10 hesabı biraz buna dayanıyor. Demek ki biz enflasyon kadar kur artışı sağlamamışız. Enflasyon kadar kur artışı sağlamış olsaydık dolar şimdi 2.60-2.70 değil 3'ün üstünde olurdu. O zaman ikisi de aynı çizgiyi çizerdi grafik üstünde. Ya bizim enflasyonumuz çok yüksek ya kur artışımız çok düşük.
Son 12 seneyi şöylece bir gözden geçirdiğimizde enflasyon beklentilerinin her sene aşağı yukarı beklenti üstünde. Düzeyinde gerçekleştiğini zannediyoruz, zannederek yaşıyoruz Sayın Aktaş.
Hayır, şimdi beklenti düzeyinde de gerçekleşmiş olabilir. Beklenti düzeyinde gerçekleşmedi de varsayalım gerçekleşti.
Söylediğiniz ama, rakamlar gerçekleşmediğini ortaya koyuyor.
Ha şimdi diyelim biz enflasyonu %5 öngördük hep.
Evet.
Ve %5 gerçekleştirdik. Varsayalım öyle oldu.
Evet.
Olmadı ama varsayalım her yıl %5 dedik ve %5'i tutturduk. Ama eğer her yıl biz enflasyon kadar kur artışı sağlamazsak, gerçekleştirmezsek onu, o zaman TL'yi değerlendirmiş oluruz.
İşte bunu yapmamışız zaten.
Evet, yani, biz öyle yapmışız.
TL'yi değerlendirmişiz.
Dolayısıyla kur şimdi artmış olduğu halde 2003 yılındaki düzeyine göre dolar ve euro karşısında daha değerli.
O zaman şu sonuç çıkartılabilir mi? Bu avro ve dolar üzerinde bir baskı var.
Baskı var. Niye baskı var? Onu da hemen söyleyelim. Şimdi bir para üstünde niye baskı oluşur? O para çoksa, çok geliyorsa fiyatı düşük olur. Türkiye'ye çok dolar geliyorsa, çok euro geliyorsa fiyat da düşer. TL karşısındaki fiyatı. Şimdi en son bir iki günde olan da bu zaten.
Şimdi ama dolar evet, buyurun, oldu. Hayır, buyurun Sayın Aktaş. Soracağım ben, sorumu unutmam.
Yok, siz sorun.
Evet, dolar ve avro bu ülkeye geliyorsa ya da herhangi bir ülkeye gidiyorsa, hadi ben oraya gideyim diye gitmiyor. Evet.
Ha, niye gidiyor? Evet. Tamam, peki. Ya, belli oluyor zaten. Ne geleceği belli oluyor. Faiz var burada. Faiz var.
Şimdi geçtik faiz konusuna, evet.
Evet, şimdi bize faiz nedir? %9'lar civarında. Devlet tahvili, hazine bonosunun faizi. Şimdi eğer yabancı kur artışının çok hızlı olmayacağını düşünüyorsa, Türkiye'ye geldi diyelim, 2,5 liradan dolar getirdi, bozdurdu. Tamam. Bir yıl sonra kur artışı %10 olmayacaksa, yani 2,5'tan 2,75'e çıkmayacaksa, aldığı %10 faiz cebine kar kalır. 1 dolar getirdi. 2,5 liradan bozdurdu. Cebine 2,5 lirayı koydu. %10 faizli devlet tahviline veya hazine bonosuna yatırdı. Bir yıl sonra parası ne olacak? 2,75. Eğer kur 2,80 olursa bu adam zarar eder. Ama 2,55 olursa çok güzel kar eder. Çünkü 2,5 lirayla geldi bir anlamda. 2,75 liraya sahip. Dövize dönmek istiyor. Kur ne kadar? 2,55. 2,75'i 2,55'e böldü mü 1 dolardan fazlası girer cebine. Ama şimdi bu çok oynak dönemlerde, eğer kur artışının fazla olacağı gibi bir kaygı varsa, örneğin 2,5'tan Türkiye'ye geldi, %10 faiz var, dolar bir anda çıktı 3'e. Bir yıl sonra elinde 2,75 var, 2 lira 75 kuruş, 3 liradan dolara dönmek isterse 1 dolar alamaz. Onun için de kur artışının çok hareketli olacağı kaygısı yaşanan dönemlerde Türkiye'ye hiç kimse gelmez ya da başka bir ülkeye.
Az önce söylediğiniz, çizdiğiniz tabloyla işte bizim şu yaşadığımız 2001 krizi öncesindeki döviz çıpası politikasını ilişkilendirmek mümkün mü Sayın Akbaş?
Nasıl yani?
Yani parayı getiriyor, kur burada baskılanıyor, döviz burada baskılanıyor ve bir yere kadar baskılanabiliyor.
Ha, o zaman evet, faso veriyor bir yerde.
Döviz çıpasında aynı şey olmuş.
Evet, evet. Yani Türkiye onu bir dönem denedi, olmadığını gördü zaten.
Ama şimdi böyle bir durumdan söz etmek mümkün değil mi?
Hayır. Hayır, demek.
Esneklik devam ediyor yani.
Onu ettirmek zorundayız. Yani öyle bir geri dönüş söz konusu olamaz. Olmaz zaten. Öyle bir garanti veremezsiniz kimseye. Dövizi bulamaz hale gelirsiniz. Bir yerden patlar, faso verir.
Ama şu anda bizim gidişatımızda bu dövizdeki esneklik, yani o döviz çıpasının tam tersi olan politikaları izlemekte devam ediyoruz değil mi? Tabii sıkıntı ki. Yok yani.
Hayır, yok. Hayır.
Faiz konusuna geçelim. En fazla faiz mi kazandırmış bu son 12 senelik durum?
Türk parası TL'ye bağlı enstrümanlar kazandırmış.
Evet.
Şimdi biraz önce dövizi söyledik. Doları ve euroyu enflasyon karşısında kaybetmiş araçlar olarak ortaya koyduk zaten. Çok açık olarak görünüyor. Bu benim yaptığım bir hesap da değil. Türkiye İstatistik Kurumu'nun resmi rakamları. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ve Merkez Bankası'nın. En fazla kazancı sağlayan araçlar, yanlış hatırlamıyorsam, altın. Ki o hesaplamada bu vardı. Oranlarını şimdi hatırlamıyorum ama altın birinci sırada %100'ün üstünde bir getiri
sağlamış. Çok fazla hareket oldu.
Evet, orada, evet. Altında ciddi bir getiri söz konusu. Altın var, devlet iş borçlanma senedi var ve mevduat var. Ama mevduat %30'lar civarında 10 yılda getirmiş. Bundan bu brüt faiz üzerinden hesaplanıyor. Bir de stopaj kesilmesi gerekiyor. Mevduatın getirisi daha düşük gerçekleşiyor. Ama mevduatta şunu da biliyoruz. Son 3-4 yıldır getiri pek pozitif olmuyor. Zaten şu an piyasada bunu gözlemek de mümkün. Mevduat faizleri %7'ler, 8'ler dolayında seyrediyor. Enflasyon ise yıllık bazda daha yukarıda gerçekleşiyor. Ama çok uzun vadede bakarsak TL cinsinde kazanç var.
Evet. Tüm Merkez Bankası Mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıklamış.
Evet.
Sayın Aktaş, şimdi ben aslında şunu sormak istiyorum. Ödemeler dengesi dediğimizde neyi ifade ediyoruz? Cari açık dediğimizde neyi ifade ediyoruz? Bu temel kavramları tabii, dinleyicilerimize öyle. Buyurunuz.
Ödemeler dengesi dediğimizde Türkiye'nin toplam döviz hareketini, giriş çıkışını kastediyoruz. Cari işlemler bunun bir parçası. Cari işlemler fiilen döviz harcamamız ve kazancımız. Orada bir fazla ya da açık söz konusu olur her zaman. Biz fazlayı unuttuk yani, ben hatırlamıyorum.
Yıllardır tabii.
Yıllardır öyle bir şey yok, söz konusu değil. Bir açık veriyoruz. Aşağıdaki kalemlerle de onu kapatıyoruz. Bir gelir var, bir harcama var diyelim. Öyle bakalım. Cari işlemler de kendi içinde gelir ve harcamadan oluşuyor ama. Cari işlemler nedir? Türkiye ihracat yapıyor, döviz gelir elde ediyor. Turist geliyor, oradan bir gelir elde ediyor. Temelde iki kalem bunlar. Harcamalar, ithalatı var. Faiz ödemesi var. Turizm harcaması var. Bunlardan da bir gider söz konusu oluyor. Bunların toplamı bir açık veriyor bize. Teoride artı da olabilir ama o olmuyor.
Yani bizde açık,
açık oluyor. Aşağıdaki kalemlerde
ve bunun finansmanı gerekiyor.
Finansmanı gerekiyor. Tabii ki finansmanı, yani önce açık veriyoruz sonra finanse ediyoruz gibi bir kavram külliyen temelden yanlıştır.
Evet.
Bir şehir efsanesidir. Öyle bir şey olmaz zaten. Finanse etmeden açık verilmez. Finanse etmeden sokaktan bir mendil bile alınamaz. Onun altını bir kez daha çizelim. Eş zamanlı olarak bu finanse ediliyor. Nasıl finanse ediliyor? Dışarıdan borç bulunuyor. İşte sıcak para dediğimiz portföy yatırımı geliyor. Bunlar yetmezse eğer, o zaman Merkez Bankası'nın rezervi kullanılıyor. Nitekim Mart ayında dışarıdan gelen para yetmediği için, hatta net olarak çıkış olduğu için dışarıya, para transferi olduğu için Merkez Bankası rezervinden 6.6 milyar dolar kullanıldı. Ki bu 6.6 milyar dolar Merkez Bankası'nın bir ayda Cumhuriyet tarihi boyunca rezervindeki en büyük kayba işaret ediyor. 6.6 milyar dolar kullanıldı. Cari açığımızda yaklaşık 5 milyar dolar oldu. Çok büyük bir rakam değil ama artma eğilimi olduğunu söyleyelim. Cari işlemlerle ilgili bilmiyorum, başka söylenecek bir şey var
oran
mı?
Oran hala aynı mı? %6 civarında mı milli gelire?
Şimdi milli gelirimiz bir miktar düşecek tabii ki. %5 ile 6 arasında görünüyor.
Yani sıkıntılı yer 7 diye kabul ediliyordu şimdi, galiba Sayın Aktaş.
O nereden baktığınıza bağlı olarak da değişiyor.
Relatif mi? Evet.
Tabii bu Batı ülkelerinde, bir takım ülkelerde çok daha düşük düzeyler makul sayılıyor. Bizde %5 aman ne güzel denilen bir oran kesinlikle oluyor. 2015 yılında döviz kuru genelde artış gösterdiği için bizim dolar bazında söyleyeceğimiz, dile getireceğimiz milli gelirimiz düşük oluşacak. Dolayısıyla cari işlemlerde de umduğumuz ölçüde petrol fiyatlarına bağlı bir yavaşlama gerçekleşmeyeceği için cari açığın milli geliri oranı %5 ile 6 arasında gerçekleşecek gibi görünüyor.
İşte iktisat böylesine bir ilginç bir konu. Şimdi petrol fiyatları dediniz, bunu sormadan geçemeyeceğim. Petrol fiyatlarındaki son dönemdeki bu düşüş eğiliminin bizim ekonomimize katkıları mı oldu? Nasıl yorumlarsınız Sayın Aktaş?
Biz bu
düşüşler... O kadar birbirine bağlı ki hepsi, evet.
Evet, çok bağlı. Düşüşü biz çok abarttık. Her şey düzelecek zannettik. Birinci hatamız o oldu. Hatta Merkez Bankası birinci enflasyon raporunu açıklarken 2015 yılının ortalama petrol fiyatını 55 dolar olarak aldı ve enflasyon tahminini de ona göre belirledi. Sonra bir baktık ki 55 dolar falan olmuyor. Hatta o 55 dolar alınırken 40 dolara inecek, 20 dolara olacak falan gibi tahminler yürütülüyordu. Şimdi 60 dolarların üstünde. Bir başka olumsuzluğu biz şöyle yaşadık. Dolar euro karşısında değer kazanınca, bizim ihracatımızda dolar olarak ifade edilince ihracatta bir kayıp yaşıyoruz dedik. Doğru, ama biz ithalatta da kayıp yaşamış olduk. Kağıt üzerinde.
Evet.
Orada da çok değişen bir şey olmadı. Bu hesapları oturup başta iyi yapmamak gibi bir hataya düşüyoruz galiba. Ama dolardan gelen avantajın dezavantaja dönüşebileceği gerçeğini hiç görmedik. Bilmiyorum, burada bu örneği vermiş miydik? Diyelim biz bir komşumuz var, petrol aldığımız bir ülke. Ona her yıl 20 tane kalem satıyoruz. Tanesi 1 dolardan. Adamın geliri düşmüş. Diyor ki ben senden diyor tanesi 1 dolardan 20 kalem almam. Sen diyor kalemin fiyatını yarım dolara düşür. 20 tane alayım. Ben diyorum ki düşürmem. O zaman diyor ki sen 1 dolara satabilirsin. Ben de 10 tane alırım.
Evet. Çünkü benim
geliri azalan bir ülke ithalatını kısmak durumunda ve en büyük ihracat yaptığımız ülkelerden birisi de Rusya. Petrolden dolayı en fazla gelir kaybına uğrayan ülkelerden birisi de Rusya. İhracatımız bu yüzden düştü. Biz bunu yeni fark ettik.
Evet, Alaaddin Bey, Neslihan'ın uyarıları başladı, bitirelim artık diye. Peki. Çünkü zamanımızı doldurmuşuz gerçekten. Ekonomi yazarı Sayın Alaaddin Aktaş efendim, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, İz Düşüm'ün bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. İz Düşüm.